Yasin 14. sohbet 36. ayetten itibaren. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi zıdni ilmen ve fehmen. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlül ukdeden min lisani yefkahu kavli. Ve ma tevfiki illa billah. Ve lekad yessernel Kur'ane li zikr fehel min müddekir. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Evet, Yasin suresine başlayacağız inşallah. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir ayetleri bir okuyayım. Bir şey dikkatimi çekti. Direkt ayetlerin tefsirine girmişim. Bunu şimdi önündeki Kur'an olmayıp da dinleyenler de var. Hani onların ne işleneceğini bilmeleri açısından bir hem Arapçasını hem Türkçesini okumak da gerekiyor. Bismillah. Sübhanellezi halakal ezvace küllehe mimma tümbitül ardu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun ve ayetun lehumul leyl neslahu minhun nehara feizahum muzlimun ve şemsu tecrili müstakarrin lehe zalike takdirul azizil alim ve le kamera kaddernahu menazile hatta ade kal urcunul kadim le şemsu yenbagi lehe en tüdrikel kamera ve le leylu sabikun nehar ve küllün fi felekin yesbehun. Sadakallahil azim. Bu kadar ilerler miyiz bilmiyorum ama ben hazırlandım. Bakayım inşallah şey yaparız. O sübhandır. Onların hepsinden çiftler çiftler yaratmıştır. Yerin bitirdiği mahsullerden, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri şeylerden. Gece de onlar için bir ayettir. Ondan gündüzü sıyırırız. O vakit onlar karanlıkta kalmışlardır. Güneş de kendi karar kıldığı etrafında akıp gidiyor. İşte bu güçlü ve her şeyi bilenin, yani aziz ve alimin takdiridir. Ay'a da menziller takdir ettik. En sonunda eğri hurma dalına, yani urcuna döner. Güneş de ona müyesser olamaz. Ay da kendisine yetişemez. Gece de gündüzü geçemez. Her biri bir felekte yüzerler. Kelimeler tabii biraz değişecek ama bu önümdeki Kur'an meali metninden okudum. Geçen hafta Sübhanellezi diye ayete bir giriş yapmıştık ama yetmemişti. Neden Allahu Teala Sübhanellezi diye başlıyor? Çünkü yukarılarda gördük ki insanlar ne kadar uyarıcı gelirlerse gelsinler, belirli bir grup haricinde iman etmiyorlar. Ve de arzda ve semada olan şeylere de bakıp da ibret almıyorlar. Allahu Teala bundan sübhandır diyordu. Sübhanın açıklaması iki anlamı var. Birincisi sürekli tesbih edilen. Sebaha, tesbih aynı kökten. İkincisi de münezzeh, temiz, uzak manalarına geliyor. Bu ikinci kavramı biraz açıklamak istiyorum. Şimdi şöyle zannediliyor. Allah temizdir. Bu çok doğru bir ifade değil. Kirlerden uzaktır manası gibi bir manalar veriliyor. Bakın Allah mahluktur. Pardon, Allah mahluk değildir. Haliktir. Şimdi biz yaratılmış olanlara bakarak Allah'ı anlamaya çalışıyoruz. Fakat Allahu Teala ne diyor? O yarattığı hiçbir şeye benzemez deniliyor. Yarattıklarında kirlenip kirlenmeme durumu söz konusu olabilir. Fakat onu yaratan için böyle bir şey akla bile gelemez. Yani Allah kiri yaratandır. Kirin bulaşmaması gibi bir şey bile mümkün değildir.
Bakın bunun kafalarda iyi ayırt edilmesi lazım.
Mantıklı özgü bir şey bu
Yani
mesela.
kirlenmek ya da kirlenmekten uzak olmak aslında mahlukata özgü bir olaydır. Allahu Teala için böyle bir şey düşünülemez bile.
Mantıklı.
Yani sanki ortada bir çamur var, bundan kirlenenler var ama Allah bak bu çamur ona bulaşmıyor gibi kafalarda bir zihniyet var. Hayır, böyle bir şey olamaz bile. İkincisi, biz gerek kasıtlı gerek kasıtsız Allah'a yöneliyoruz. Allah hakkında düşüncelerimiz, zanlarımız oluyor. Allahu Teala diyor ki, gerek doğru yaptığınızı zannederek, gerek de kasıtlı olarak yaptıklarınızın yanlış tarafları bana ulaşamaz. Ben sizin kafanızda oluşturduklarınızdan da münezzehim. Peki tamam hep mi yanlış yapıyoruz? Hayır. Allahu Teala hakkıdır. Allahu Teala'nın kurduğu düzen de haktır. Biz kafamızda iman ettiğimiz, gittiğimiz, eriştiğimiz yerle bu ikisini ne kadar örtüştürebiliyorsak biz o kadar doğrudayız. Örtüştüğü kadarıyla doğrudur, örtüşmediği kadarıyla yanlıştır. İşte bu örtüşmediği yanlış alanlardan da Allahu Teala'nın zatı Sübhan'dır. Yani münezzehtir. Siz istediğiniz kadar din edin, o ona tabiri caizse yapışmaz, ulaşmaz, bitmez. Hani bu sübhanlığı bu anlamda bir anlatmak istedim. Müşrikler inanmıyorlar, tam tersine küfür ediyorlar, yanlış iş yapıyorlar. Önemli değil, Allah zaten sübhan. Bir ara şöyle esprili bir söz geliyordu aklıma. Birisi diyor ki ben Allah'a inanmıyorum. Ben de diyorum ki Allah'ın da çok umrundaydı. Yani Allahu Teala bizim için üzülüyor. Ya hasreten alel ibad diyordu, hatırlıyor musunuz? Yani rahmanlığından ve rahimliğinden ötürü onu şey yapıyor. Ama alemlerden münezzeh.
Tersi de olsa yine fark ediyor bir şey. Herkes iman etse yine bir şey fark
Yine
etmiyor.
herkes iman etse Allahu Teala için yine bir şey fark etmiyor. Çünkü o Samet, Gani. Hani bunu söylemek istedim. İkincisi de işte bu aşağıdaki ayetlere biraz uyacak bu ayete değil de biraz daha sayfanın aşağıdakilere doğru da Sübhan Sebha yani tesbih etmek kökünden aynı Rahman gibi bir kalıp sürekli olarak mahlukatın kendisini tesbih etme durumunda olandır manasına geliyor. Tesbih bu aşağılara daha çok yakışacak ama yine burada anlatayım aşağıda da yine anlatırım. Bilinçli ya da bilinçsiz Allah'ı mahlukatın yaratanını tesbih etmesi sübhanlıkla alakalı. Yani yüsebbihu lehu ma fis semavati vel ard. Ne demek? Yerde ve göklerde ne var ise Allah'ı sürekli tesbih
Tesbih.
ederler. Burada men gelmemiş, ma gelmiş. Men bilinçli mahlukat için kullanılır. Melekler, cin ve insan için. Ma ise bunları da kapsayacak şekilde her şey için kullanılır. Yüsebbihu lehu ma demesiyle neyi anlıyoruz biz? Yerde ve gökte ne varsa,
Evet.
canlı cansız her şey tesbih eder demektir. Sen bunu bilinçli yaparsan zikir oluyor. Zikretmiyorsun, etmeyeceğim ya diyorsun. Hiç sorun değil. Senin sistemindeki her şey ve her atom zaten Allah'ı tesbih ediyor.
Evet.
Senin elinde hiçbir şey yok. Kalbinin atışını bile ayarlayamıyorsun. Midenin salgısını artıramıyorsun. Hiçbir şeyini ayarlayamıyorsun. Sadece sen iradenle zikir edip etmeme, Allah'a yönelme ve onu anma konusunda irade verilmiş. Sen bilirsin Allahu Teala diyor, karşılığını görürsün. Zaten
Ben
kainattaki
kapatıyorum.
bütün sistem onu otomatik olarak bolca zaten tesbih ediyor.
Öyle.
Sen bu tesbih halkasına katılır mısın, katılmaz mısın? O
Kendimiz.
kendinin bileceği iş. İşte Sübhanellezi halakal ezvaca külleha. O Sübhan'dır. Şimdi Arapça şeyine girersek bunları da açıklamak istiyorum. Sübhane burada mef'ulü mutlaktır. Bunun başında takdir edilen bir fiil vardır. Yani Yusebbihu Sübhane diyebiliriz orada ya da Nusebbihu. Yani biz Sübhane ederiz, yani o tesbih ederiz ki o Sübhane. Yani biz aslında öyle bir tesbih etmeliyiz ki manası da var burada. Ellezî'den sonra iki nokta üst üste var. Yani nasıl bir Sübhan? Şimdi açıklıyor. Ellezî o kimse ki halaka, halk etti, yarattı. Ezvaca çiftleri, zevcileri, küllaha hepsine
Hepsini
ya
oraya
da bütün çiftlere, buna değişik manalar verilmiş. Mimma o şeyden ki, min ma aslında, min ve ma birleşince mimma olmuş, o şeyden ki tünbitul ardu, arz ne yapıyor onu? Nebat ediyor, yani bitiriyor. Hani bitki diyoruz ya, onun orijinal ismi orijinal ismi nebat. Hani eskiden nebati yağ denirdi. Şimdi bitkisel yağ deniyor. Arapça, Kur'an'da da geçen ve bizim çok fazla da oynamamamız, orijinalini kullanmamız gerektiği babda da nebat bitki demek. Bu fiil olursa bitirmek manasına geliyor. Nebat gibi, bitki gibi yerden bitirmek manasına geliyor. Bitiren kim? Arz. Arzın bitirdiklerinden ve min enfüsihim nefislerinden kendilerinden manası da olabilir ama özellikle Rabbim nefisi kullanmış burada. Ve mimma la ya'lemun bilemeyeceklerinizden ya da onların bilmedikleri şeylerden. Şimdi Allahu Teala ne diyor? O Sübhan'dır. İşte niye Sübhan olduğunu açıklıyor. Bir tesbihe şayan manası verirse o ki, görmüyor musunuz kainatı, evrene, dünyaya bakmıyor musunuz? Her şeyden çifter çifter yaratmış. Yerin bitirdiği mahsullerden, nefislerinden ve daha bilemeyeceğiniz şeylerden yaratmış derken sizi şükre ve hayrete yönlendiriyor ve işte o yüzden Sübhan'dır diyor. Gerçekten de ben yeryüzüne baktığımızda her şeyin bir ezbaşlık, dişilik, erkeklik esasına göre yaratıldığını, toprağın bitirdiklerinden de, nefislerden de ve bilemeyeceğimiz türlü şeylerden de bu güzelliği, bu ilimsel gerçeği görmemiz lazım, bunu idrak etmemiz lazım ve bunu yaratanına hayranlığımız artmalı ve onu tesbih etmeliyiz. Bu ayetin birinci manası bu. Bunun üzerine bir duracağım. Biraz sonra ikinci manasına geçeceğim. Bilim Teknik Dergisi'ni o ilk çıktığı zamanlardan beri okuyorum. Tavsiye de ederim. Tabii objektif olarak. Yani Allah'a götüren kısmıyla. Subjektif ne demek? Belirli bir görüşü, bakış açısıyla. Objektif ise olduğu gibi. Ama Müslümanın objektif bakması Allah'ıdır. Objektif olarak baktığında bu bütün bilim teknikle ilgili belgeseller olsun, sanki Kur'an okursun gibi olur. Yani Allah'ın sanatını izlemiş olursunuz. Ama sadece ilim olarak değerlendirirseniz güzel vakit geçirirsiniz. Ya da bazılarının yaptığı gibi ilmiyle beraber kibri artar. O konuya girmeyeceğim. Bilim Teknik Dergisi'nde şu ibare vardı. Bir bilim adamı Amazon ormanlarına yetişen bir ağaç türünde 50'ye yakın mikroorganizma tespit ediyor, cins tespit ediyor. Böcek olsun, şu olsun, bu olsun. Bir ağaçta. O ağacın kaç çeşit olduğuyla bir çarpım yapıyor. O Amazon ormanında kaç çeşit ağaç olduğuyla bir çarpım yapıyor. Ve bunu bütün dünyaya yaydığında, yani öyle bir hesap yapıyor. 1 milyon çeşit, pardon, affedersiniz, o ormanda öyle, dünyada 1 trilyon çeşit canlı olduğu sonucuna varıyor. Bak, sayı değil ha, çeşit, sınıf. İşte yani böcekler var, işte hayvan gruplarını ayırın, omurgalılar var, omurgasızlar var, kuşlar, hani böyle genel olarak ayırın onları, uçanları ayrı, şey ayrı, memelisi ayrı, yumurtlayan ayrı, balığı ayrı, bilmem neyi. İşte karınca onun alt grubu, bilmem kaç çeşit karınca var. Yani geçen gün o şey İbrahim Saraçoğlu'nu izledim. Bilmem kaç yıl armut var. Yani artık Türkiye'deki şeyden 20-30 çeşit Türkiye'de sadece armut cinsi, belki daha fazla. Yani Allahu Teala inanılmaz çeşitlilikte yaratıyor. Ne demek 1 trilyon çeşit canlı ya?
Familya. Bir trilyon.
Evet. Çeşit çeşit çeşit çeşit sayı bile değil yani.
Şey de var, bu mikroorganizmalar falan filan,
Tabii
onlar da
mikroorganizmalarla falan düşünün yani bu şeyi, çeşitliliği düşünün. İşte burada sübhandır yani, hayretler içerisinde kalıyorsun. Üstüne üstlük bunları bir de zevci çift çift yaratmış. Dişilik ve erkeklikle yaratmış. Mesela incir ilginç, çiçeği yok yemişin. Çiçeği olmadan meyve veren tek mahsulmüş. Değil mi baba? Aydın'da yaşayanlar, Ege'de yaşayanlar çok iyi bilir. Çiçeği yok. Peki nasıl zevçlik oluyor? Bir tane dişi, pardon, erkek incir ağacı var. Onun tozlarıyla o birbirlerini döllüyor. Yani onda da çiftlik var. Yani bizim çift olarak görmediklerimizde bile var.
Yani o gerçek
Evet.
incir sineği dediği şeyle
Evet, incir
dönüyormuş
sineği denilen bir şey var ve değişik mekanizmalarla. Yani bu, şimdi buraya girdi mi çıkamayız. Zaten bu olağanüstülük var. Fakat birkaç açıklaması var bu ayetin. Yani bu sayfanın sonuna kadar gidebilecek miyim bilmiyorum. O yüzden bazı şeyleri hızlı geçiyorum. Bir de bir yorum çok güzel. Bu zevç, ezvaç, zevç kelimesinin çoğulu. Bunun başka bir manasının da şu olduğu söyleniyor. Grup. Birbirini tamamlayan gruplar manasına da geliyormuş zevç kelimesi. Yani ne demek? Bir takım oyunu gibi. Herkesin birbirini tamamladığı grup gibi. Mesela bir doktor tek başına bir ameliyat yapılabiliyor mu? Yapamıyor. Bir ekip var orada. Onlar ekipteki hemşire, hasta bakıcı, anestezi uzmanı, oranın hepsi bir ekip ve birbirlerini tamamlayan ezvacılar oluyor. Her ne kadar kadın ve erkek, dişi ve erkek unsurlar olmasına rağmen birbirlerini tamamlayan unsurlar oluyor. Dikkatinizi çekerse, yani bu evlenmeyi kader olarak algılarsa, Allahu Teala'nın bir takdiri olarak görürsek. Allah-u Teala'nın nasip ettiği eşler birbiriyle tamamen uyumlu çiftler değil. Dikkatinizi çekiyor mu? Birbirini tamamlayanlar. Yani biri çok geveze ise biri değil. Biri çok sinirli ise öbürü daha uyumlu. Yani
Birbirinin
Allah-u Teala,
divasıdır diyor zaten ayet-i kerimede.
efendim,
Erkek kadın birbirinin divasıdır
evet,
diyor.
birbirlerinin libası, birbirlerini giyen, örten, eksiklerini tamamlayan. Hani bir elmanın yarısı gibi birbirini tamam. Hiçbir zaman bir elmanın yarısı diğeri değildir. Değil mi? Tam karşılığı, karşıtıdır aslında. Yani eğer öyle olmasa çok şey. Düşünsene, erkek böyle asıyor, kesiyor, hanım da öyle değil. Dikkatinizi çekin, dengeleyen bir sistem var. Birinci anlamıyla kadın ve erkek, yani dişilik, erkeklik, erillik, dişilik bakımından zevç, bir de birbirini tamamlayan grup manasına da geliyor. Yani burada ilginç olan nokta ne? Yani bu aynı zamanda türlere de, hani biyolojideki türlere de ezvaç denmiş, grup denmiş, ezvaç denmiş. Bunun bize ne şeyi var? Yani herkes birbirine muhtaç. Birbirini de bu ezvaçla tamamlıyor. Bırakın insanları,
Yaşam.
Allahu Teala sisteme de bunu koymuş. Yani geceyle gündüzü birbirine koymuş. Ayla güneşi birbirine koymuş. Sıcakla soğuğu. Yani her şeyi birbiriyle dengeleyen ve tamamlayan ve birbirine muhtaç
Muhtaç
unsur
olan.
olarak koymuş. Ama ne var? Farklı olarak ne var? Allahu Teala kendisi zevç değil. Kendisi fert. Fert kelimesi, zevç kelimesinin zıttı fertmiş.
Evet.
Tek. O yüzden Allah samettir, tektir. İşte o yüzden de Sübhan'dır. O yüzden eksiksizdir. Ama bizler eksikliyiz. Bir şeylere muhtacız. Ama zevç olmayan Allah'tır. O da samettir. O yüzden de Sübhan'dır. Bizim zevç gibi olma bir anlamda eksikliğinizden Allahu Teala'nın zatı münezzehtir. İşte bu manası da var o Sübhan derken. Aynı zamanda düşünülüyor. Ya ben Sübhanım, siz eksiklisiniz, hep muhtaçsınız. En başta da bana muhtaçsınız. Sizin bu inanmama konusundaki şeyiniz ne? İnadınız ne? Yani güvendiğiniz nokta ne? İşte bir sayhatan vahideten. Orduya da gerek yok. Bir sayhayla işiniz bitiyor. Bırakın fert olarak, kavim olarak şeyiniz bitiyor. Ondan sonra ateşi sönmüş olarak öyle kalıyorsunuz. Ya hasreten elebat. Yani aklınızı başınıza toplayın manasında da burada şey var. Bunu özellikle söylemek istedim. 42-11 yani Şura suresi 11'de bunu destekliyor. Fatırus semavatı vel ard. Allah semavatın ve arzın fatırıdır. Yani bir hikmete göre, fıtrata göre bir yaratılış hikmeti var. O da ne? Kulluk. Onun üzerine semaları ve arzı yakaladı. Ve ceale lekum min enfusikum ezvacen ve minel en'amı nefislerinizden çift çift yarattı. Enam denilen kurban edilen hayvanlardan da aynı şekilde eşler yarattı. Ve sizi zera ediyor. Bak burada nebata ediyor diyor. Burada da zera yani zirai ürün gibi yerişiyor. Beni burası ilginç. Leyse kemislihi şeyen. Leyse yoktur. Kemislihi onun misli yoktur. Yani Allah'a gidiyor misli yoktur. Şeyun bir şeyin. Ve huve semiül basir. Yani her şeyi çift çift olarak yaratıyor ama Allah'ın mislisi yoktur. Biraz evvel anlattıklarımızı destekleyen ayet. Bir de çok bildiğimiz ne var? İhlas suresi. Yani çok okuyoruz da işte biraz manalarına girme. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ Ve ehad, onu biraz açıklayayım. Kul de ki, huvallahu ehad. Allah ehaddir, birdir. Lem yelid ve lem yulet. Ne doğurmuştur, ne doğrulmuştur. Yani hem Hristiyanların dediği gibi bir üreme baba oğul olayı olmamıştır manasında. Bir de sizin mahluk olarak gördüğünüz şeyler Allah'ın bir parçası değildir. Yani yelit değildir bu şeyler. Yani yulet de değildir. Yani Allah da bir şeyden ürememiştir. Ve lem yekullehu olmadı. Küfüv olmadı, denk olmadı. Lehu ona ehad. Hiçbir şey. Ehad bir kimse demektir. Başta da ehad var. Ama o zatını anlatan ehad birdir diyor. En sondaki ehad de bir kimse anlamında. Yani hiçbir kimse anlamında. Hiçbir kimse ona küfüv denk olmamıştır. Yani sizin aklınıza gelen hiçbir şey o değildir. Ve sizin bu sistemle Allah'ın yarattığı sistemdeki şeyler onun zatı değildir manasında. İşte bu anlamda da Allah nedir? Sübhan'dır. Bu ayette de bunu anlatıyor. Teferruatına girelim. Mimma şu şeylerden ki tüm bitül arzın bitirdiği şeyler bir min enfisuhim nefislerinizden iki ve mimma la ya'lemun bilemeyeceğiniz şeylerden. Birinci manasını açıklamıştık zaten. Yani onu şey yapmaya gerek yok. Bana ilk duyduğumda bunu yıllar evvel şunu çağrıştırmıştı. Hani tasavvufta sistemi anlamaya yönelik çok güzel bir üçleme var. Üçleme sistemi. Ne oluşturuyor kişiyi? Beden, cesedi, nefisi ve ruh. İşte buradaki bir, yerin bitirdiklerinden ceset değil mi? Topraktan, arzdan yaratılma olarak. Yiyoruz, Yediğimiz o güzel İskenderler bilinmez ne oluyor? Bizim göz kapağımızın sağ üst kenarındaki bir hücre oluyor. Yerin bitirdiği şey bizde bir parça oluyor.
Öyle yanılıyor.
Yani bir değişim var. Arzdaki ürünler birbirleri arasında sürekli bir değişim halinde. Dolayısıyla bizim cesedimiz aslında besin zincirinin en yukarısında olan bitkiler. Bak bunun işareti var. Ya çok bu yayıyorum ama çok hoşuma gidiyor bunlar. Haluk Nurbaki hocadan da faydalandım bu şeylerden de. Bu Yasin suresinin sonlarına doğru bir ayet var. Siz o yeşil ağaçtan tutuşturursunuz. Diyor, yıllarca anlayamadım diyor. Sonunda bir anda ışık yandı diyor. Yeşil ağaçtan kasıt ne diyor?
Yanmıyor. Fakat yanmıyor.
O birinci anlamı dünyanın. Ama şimdi o bir ilim adamı o daha farklı bir gözle bakar. Fotosentez.
Evet, hocam.
Işığın enerjiye dönüşmesi. Ne ile gerçekleşiyor? Bitkideki onun mekanizması, hücresindeki elemanı ne?
Klorofil.
Bitkiye rengini de veren
Yeşil.
klorofil. Bitkinin rengi ne? Asıl bitki deyince aklımıza yeşil
Yeşil.
geliyor. Yeşilliği de
Yeşili
veren klorofil.
görüyorum.
Ne yapıyor? Güneş enerjisini glikoza çeviriyor. Enerjiye çeviriyor. Bütün mahlukat onun dışında, işte ikinci ayetin sırrı da orada. Herkes birbirinin nefsini yiyor.
Evet.
Yani arslan şeyi yiyor, işte ceylanı yiyor. Biz ceylanı
Ceylan
yiyoruz. O yılan böceği yiyor. Herkes birbirini yiyor aslında.
evet.
Birbirinin nefislerini yemeden üreyen tek canlı ve üreten tek canlı bitki. Bitki hiç birbirini yemeden direkt güneşi alıyor. Bütün mahlukatın besin zincirini oluşturuyor. İşte diyor siz ondan tutuşturursunuz derken Haluk Nurbaki orada işte o glikozun o ATP bağlarının şeyi var. O tutuşmayı sağlıyor. Yani enerji açığa çıkarttırıyor. Bunun şeyi. Şimdi bu ayete gelirsek yerin bitirdiklerinden derken de işte o bitkilere işaret var. O bitkileri yiyorsunuz ya siz. Onu yiyenleri de yiyorsunuz. Dolayısıyla ondaki hücre sizin vücudunuzda herhangi bir şey oluyor. Dolayısıyla burada neye işaret var? Bizim cesetimize. Demek ki o üçlünün birinin buradaki işareti bu. İkincisi ne? Nefisler. Zaten direkt aleniye olarak yalnız enfüsühüm diyor. Bizim nefislerimizi kastediyor. Geriye ne kaldı? Üçüncü unsur neydi? Ruh. Ruha da ne diyor? Bakın. Sizin bilmediğiniz, bilemeyeceğiniz yani mahiyetini bilemeyeceğiniz şeylerden. O İsra suresinde var ya sana ruhtan sorarlar de ki
Allah'tandır.
ondan bize çok az ilim verilmiştir. De ki o Allah'ın emrindendir. Size bu konuda çok az bilgi verilmiştir. İşte o bizim bilgimizin olmadığı la
Ya.
ya'lemun. Burada da bu üçlüye aslında bir işaret var. İlk bunu algılamıştım yıllar evvel. Burada bunu söylemek istedim. Bakın bazen ben derinliklerine giriyorum ama ayeti önce biz afaki olarak görünüştekini almak durumundayız. Değil mi? Hani o şükür kısmını bak görmüyor musun neler yaratılmış? Fakat Rabbim sadece onu anlatmaz. Maddi bir şeyi anlatır, manevi bir şeye işaret eder. Biz buna ne diyoruz? Enfüsi manaları diyoruz. O derin, enfüsi, gizli manalarını da bu şekilde açıklamakta fayda var. Bir de şunu söylemek istiyorum. Dişiliği ve erkekliği olan yapı nefis yüklenmiş yapıdır. Nefis yüklenilmesiyle beraber ezvaclık oluşur. Çiftlik oluşur. Hazreti Adem yukarıda tekti, ilk yaratılan yerde ama cennete yani nefislerin alemine indirildiğinde zevci oldu. Ne diyor? Biz Adem'i nefsi vahidetinden yarattık. Ondan da yani Adem'deki Hazreti Adem'deki nefsi vahidetinden de eşini yarattık derken de bu şey var. Meleklerin de aynı zamanda cinsiyeti yoktur. Bu anlamda nefisler zevçlik esasına göre yaratılmıştır. Ama melek bile olsa işte bu birbirini tamamlayan unsurlar olarak söyledik ya yine de onlar bir grupturlar. Zevçtirler. Yani ruh aleminin cennet üstü aleme ruh alemi dersek, melekut alemi dersek, ruh alemi dersek oranın mahlukatı bile İşte bu ayetin başına göre yine zevcilik, dişilik, erkeklik olmasa bile birbirini tamamlayan grup olması dolayısıyla yine eksiklidir. Zevci esasına dayanmayan Allah'ın zatıdır. Çünkü o mahluk değildir, Halik'tir.
Tartışılıyor şeyde İstanbul'un fethinde papazların meleklerin cinsiyetini demek ki bir tartışma orada da tartışma yapılıyor.
Tercih, ama bu çok net bir bilgi. Ama şu manayı da gelmiyor. Yani melekler ezvaç değil manası da gelmiyor. Çünkü burada la ya'lemun, yani ruhsal alemde de bu var. Yani işte Allah dışındaki mahlukatın birbirine muhtaç eşler, çiftler, pair deniyor buna halinde. Pair, İngilizce pair var ya, çiftler şeklinde yaratılmış olduğunda burada bir nesi var? İşareti var. Evet. Diğer ayete geçiş yapabiliriz. Ve ayetin lehumul leyl. Leyl yani gece. Onlar için bir ayettir. Neslehu sıyırırız minhun nehara feyuzahum muzlimun. Ve ayetün, şimdi yukarıda ayet olarak neden bahsetmişti? En yukarı birkaç ayet önceden arz. Geçen hafta onu güzel olmuş geçecekti haftaki sohbet elhamdülillah. Onu ölü bedenlerin ölü toplan dirilmesini ölü bedenlerin manevi bedenlerin dirilmesi olarak da şey yapmıştık. Orada ne vardı? Ya toprak olarak görüyorsun ama ölü görüyorsun ama o senin zannettiğin gibi ölü değil. Dirilme potansiyeli olan bir ölü ve buradan da biz ona hayat veriyoruz. Ha, parantez içinde şunu söyleyeyim. Geçen hafta tam söylemedim galiba onu. Genel İslami anlamda, yani manada ölüm diye bir şey yok aslında. Yani meyit kelimesi var ama meyit ise insanların yüklediği manada bir mana yok. İnsanlar meyite, ölmeye, ölüme ne mana yüklemişler? Yok olmak, bitmek, imha. Fakat sistemde böyle bir şey yok. Çünkü biz biliyoruz ki öldükten sonra başka bir bilinç düzeyine diriliyorsun. Aslında dirilme de yok yani. Başka bir boyuta geçiyorsun. Ölü olarak gördüğün senin bu idrak ve bu boyuttaki
Eskiler bizim orada dünya değiştirmek diyorlar.
algıladığın. Evet, dünya değiştirmek. Ve bu her boyutta öyle. İşte
Vefat daha doğru değil
vefat
mi? Vefat
daha
da
uygun,
yaşasın. Daha
yani
iyi.
vefaya
Evet.
uygun, sözünü, ahdini yerine getirdi manasında bir şey var. Ama yine de bu dünyadaki ölümle ilgili o vefat.
Hazreti İsa için vefat ettirir de ayette. Öldü
Evet,
hani
öldü değil
vefat
o.
yok. Evet.
Fakat ölüm, Kur'an'da başka önceki hayatımız için de ölüm kullanılıyor. O ayeti şeyde birkaç kez söyledim. Ahirette, yani ikinci sure üfürüldükten sonra kişiler diyecekmiş ki ya Rabbi bizi iki kez öldürdün, iki kez diriltti.
Ama insanlara söyledi Tanrı o.
Yani ölen insan söylüyor. Yani
Bilmiyorsa
demek
tabii.
insan bunun farkında. Birinci ölüm, insanın bu dünyadaki öldüğü ölüm. Geriye sayarsak daha evvel ölmüş olmamız lazım. Ölmüş olmak için daha evvel dirilmiş olmamız lazım. Buna bakarsak, gayet özet olarak söylüyorum, bir şey olmasın diye, bu 10 dakika sürecek bir konu. Daha evvel de açıklamıştık, izah etmiştik bunu. Allahu Teala yaratıyor. Galubelada ruhları ortaya çıkarıyor. Daha sonra onlardan sözü aldıktan sonra da onları bir anlamda öldürüyor. Ama imha değil bak. Ne yapıyor? Adem'in tekrar orada sırtına ya da beline koyuyor onlara. Bu
Dondurucu
birinci ölüm işte.
dondurucu yani.
Boyut değiştirtiyor. Farklı bir hale getiriyor. Bu ölüm gibi. Bu dünyada yeniden doğuyorsun. Bir doğum, bir ölüm oldu. Bu dünyanın sonunda bir ölüm var. Başka bir boyuta geçiyorsun. İki ölüm bitti. Yeniden bir dirilme var. O da ikinci dirilme.
Uyumak uyanmak gibiymiş.
O bile değil. Yani hiç, uyumak uyumak değil. Yani geçiyorsun. Bak, uyuduğun zaman
Aynı
yine
boyutasın.
ölüyorsun. Yani ayetlere göre ölüyorsun. Ne yapıyorsun? Bilinçaltı boyutuna geçiyorsun. Trans var yani. Bir yerin imha olması yok. Sadece bilinç değişme, boyut değişme, ortam değiştirme gibi. O anlamda hani ölümü bu şekilde değerlendirmek gerekir. Onu geçen hafta açıklamak istedim. Şey olmaz. Bir Müslüman öldüğüne sevinmesi lazım. Neden? O boyutta daha Allah'a yakınlaşma konumuna gelecek. Tek şart doğru yaşadıysa. Müslümanı tedirgin etmesi gereken acaba yeterince doğru yaşadım mı? Bunun hesabı nasıl olacak diye bir korkudur. Diğerlerinin imha olmak korkusu iki şekildedir. Bu dünya zaten cennetleri. Öldükleri zaman cennetleri bitecek. Eyvah niye bitiyor? Ben niye yok olacağım diye ölmek. İkincisi de bilinçaltının korkusu nelerle karşılaşacağını biliyor. Ölüm anında, kabre indiriliş anında, kabirde ve yeniden diriltilişte ve ondan sonrasında. Bilinçaltı bunları bildiği için mümkün olduğu kadar kaçıyor. Ama Müslümanın ölümle ilgili tek korkması gereken şey varsa ya acaba hazırlıklı mıyım? Yeterince yapmam gerekenleri yaptım mı diye. Bu da kaygıdır, korku değildir. Bunun olması lazım. Bunu arada söylemek istedim. İşte o ayet oydu. İkinci ayet ise leyl, gece. Allah Allah, Rabbim burada durup dururken geceyi niye örnek olarak veriyor? Göreceğiz birazdan. Neslehu minhun nehar. Burada neslehu kökü bunun selh sonunda noktalık ha var. Hani kurban bayramlarında kurbanı keseriz de derisini yüzeyiriz ya, en sonunda böyle sıyırarak alırız. Tulum şeklinde çıkarmayı düşünün. O fiile, o eyleme selh deniyormuş. Evet. Bu ne manaya görüyor? Feizahum muzlumun. Şimdi geceden gündüzü aynı kurbanın derisini çıkarır gibi çıkarırız. Bu da bu Yasin'i şeyden özellikle bakmak istedim. Yani birçok meale tefsire bakıyorum ama tabii herkesin kendi alanındaki uzmanlık alanına göre baktığım yer değişiyor. Bunu da Haluk Nurbaki'nin Yasin suresi yorumundan baktım. Orada güzel bir ifade var. Bu ibarenin diyor, arzda yaşayan bir insan tarafından algılanması biraz zor diyor. Yani geceden gündüzü sıyırarak çıkarırız. Fakat diyor, uzaydan dünyaya baktığımızda diyor, yani bugün belgesellerde görebiliyoruz onun, bir çizgi var. Dünyanın bir kısmı gece, bir kısmı gündüz. Ama dünya sürekli dönüyor, değil mi? Dünyayla beraber gittiğinizi düşünün. O gece gündüz değişimleri gördüğünüzü düşünün. Sanki geceninden gündüzün sıyrılır gibi, hani o geçiş noktasını görün, bir idrak oluyor. Yani gündüzün o ışık olarak algılarsa sıyırdığında dünya o kısmıyla gecenin içine giriliyor. Sürekli bir sanki derisini, dünyanın aydınlık derisini kaldırırcasına ve kaldırmayla beraber o alanın geceye dönmesiyle ilgili bir teşbih var. Rabbim bunu izah ediyor sanki. Hani hayvanın derisi çıktıktan sonra kalan kısmı gece, senin elinde kalan kısım gündüz gibi. Bu selhin de iki manası var. Birincisi o deriyi yüzmek, öbürü de çıkarmak. Yani birisi sökmek, diğerisi de çıkarmak. İkisine göre tefsirlerde farklı mana verilmiş. Eğer biraz evvelki manayı verirsek, gündüzü geceden sıyırırız. O zaman ne kalır geriye? Aydınlığı gece kalır. İşte feizahum muzlimun. İşte onlar o zaman karanlık içindedirler. Bu akla en mantığa uygunu. Bunu bir de bu Numan Ali Kandan da faydalanıyorum şeyinde. Bu aynı zamanda Ruhul Beyan'da da bu ikinci manasıyla ilgili de bir tespite gitmiş. Şimdi bakın bir hayvan var, bir derisini soyuyorsun. İki unsur var değil mi? Bir derisi soyulduktan sonraki hayvanın bedeni, kurbanın bedeni, bir de elinde kalan deri. Şimdi biz sıyırırız dediğinde eğer o kalan kısma dikkat çekersen gece olmuş oluyor. Biz sıyırırız dediğindekinde elindekine bakmış olursan o da ne oluyor? Aydınlık yani gündüz olmuş oluyor. Burası nereyle ilgili? İşte feizahum muzlimunla ilgili. Eğer hayvanın derisine bakarsan, yani dünyanın gece kısmına bakarsan, o sıyrılmayla beraber kalan ortamda onlar muzlim, zulümet içinde, karanlık içinde kalmışlardır manası var. Ama gündüzü işaret edersen, yani biz gündüzü sıyırdık, aktif olan kısmın aydınlık yani gündüz olması lazım. İşte bu zaman işler karışıyor. Feizahum muzlimuna ne anlam vereceğiz o zaman? O zaman onlar aydınlıktadır olmaları lazım. Tam tersi olması lazım. İşte o Numan Ali Kağan şunu açıklıyor. Biz aydınlığı ortaya çıkarmamızla beraber aslında her şeyin açık beyan olduğu bir İslam fıtratı yeryüzüne geldi. Peygamberle, hani peygamberler geliyor ya, Kur'an da nazil oldu, her şey açık beyan. Ama onlar, hani ayetin başındaki önlerinde ve arkalarında setler vardır. Görmezlerle beraber her taraflarını kapatırlarsa, her türlü idraklarını kapatırlarsa kendilerini zulümete sokmuş olurlar. Bu anlamın da doğru olduğu nereden belli? Arapça bilenler bunu daha iyi anlayacaktır. Muzlimun kelimesinin çoğuldur. Tekili bunu muzlimdir. Muzlim. Muzlim ismi faildir. Yani kendi kendini karanlığa sokan demektir. Bak karanlığa muzlem olsa, muzlem olsa karanlığa sokulan. Muzlim olduğunda karanlığa kendi kendini sokan. Yani ismi fail.
İnisiyatifin
İnisiyatif kendi elinde. Yani kendi kendini sokuyor. Ortalık aydınlık ama kendi kendini sokuyor manası da var. Zulüm kelimesi de ilginç. Karanlık ve zulüm Arapça'da aynı kelime. Yani Allah zulümattan aydınlığa çıkarır diye Bakara suresinde ayet var. Burada karanlık, burada da karanlık ama zulüm kelimesi de hidayetin zıttı olan durum. Yani dalalet sonucunda senin içinde bulunacağın durumda zulümet, zulümet hali. Bu zalimlik falan da oradan geliyor aslında. Yani
Zalimi zaten
insanın...
bir kitapta okudum hocam. Kendi nefsine zulmeden diyor.
İşte kendi
Yani bir
nefsinin...
zalimi bir başkasına zulmetmek olarak anlıyorum. Değil yani.
Değil. Ne yapıyor? Kendi nefsini karanlığa sokarak kendi nefsine
Zulmediyor
zulmetmiş
yani.
oluyor. Peki bu ayetleri nasıl değerlendirmemiş lazım? Bakın gece karanlığı neyi temsil eder? Aydınlığın olmamasını. Aydınlık da Allahu Teala'nın hidayet mekanizmaları. Gerek ona güneş deyin, gerek peygamberler deyin. Yani insanoğlu tek başına karanlıkta da yolunu bulabilmek fıtratında yaratılmış. Aslında bulması da bekleniyor. Yani doğruları, en yüksek hakikatleri bulmak durumunda. Ama Allahu Teala merhametiyle, rahmetiyle peygamberler göndererek, kitaplar göndererek, din göndererek onun işini kolaylaştırıyor. Aynı zamanda melekler gönderiyor, vicdan gönderiyor. Bir sürü hidayet mekanizması var. İşte bunlar güneş gibi, gündüz gibi oluyor. Yani aydınlatıcı oluyor. Gece bunu temsil ediyor, gündüz de bunu temsil ediyor. Ama derin manalarında da ne var? Geceye bir övgü var. Burada aslının, yani biraz astronomik olacak, asıl olan gecedir. Neden? Uzaya doğru düşünün. Uzay bakın ne? Karanlık. Onu bakın ilginç bir şey. Ben buna baktığımda şaşırdım. Biz hani gündüz bakıyoruz ama doğuştan beri ortamı gördüğümüz için bize normal geliyor. Aslında uzaya baktığımızda asıl olan karanlık. Peki niye uzayı siyah görüyoruz? Çünkü ışık kaynağı kainatta onu yansıtacak bir şey bulamadığı zaman ışık gözükmez. Işığın gözükmesine sebep bir cisimdir. Maddedir yani. Uzayda da yoğun kesif bir madde olmadığı için, bak maddesiz demiyorum. Zaten Yesbahun'da bunun öyle boşluk olmadığını açıklayacağız. Ama ışığı tutucu bir madde olmadığı için sadece ve sadece yansıyandan gözüküyor. Yani aslı olan karanlık sadece Rabbimin özel cisimlere kendisine ziya verdiği ve nur verdiği, onu biraz sonra açıklayacağız, cisimleri olduğunda bu oluyor. Hatta tam tersine ışık yutuluyor. Biz bugün biliyoruz ki kara delikler ışığı yutan şeyler. Değişik enerji akımları da ışığı yutabiliyor. Kara deliklerin varlığını nasıl olduğunu biliyor musunuz? İspat edildiğini gözükmüyor. Fakat normalde o ışığın gözükmesi lazım. Bir alanda o ışık yok. Etkisi yok. Ne olarak düşün işte Einstein'ın bu kütleler aynı hem zamanı hem mekanı çekiyor. Onunla beraber hız değişiyor. Işığı da yutuyorlar mantığından çıkarılarak bulunuyor. Bizim bu dünyada algıladığımız ışık var ya, ona aslında duha deniyor. Güneşin ışığı ekstra bir nimet. Atmosfer yoğun ve kesif olduğu için ışık oraya giyiliyor. Direkt de gelmiyor. Yayılarak bize aydınlık veriyor. İşte bu aydınlığın da geceliğin dünyanın dönmesiyle beraber yansımasını göremeyeceğiz hale gelince de aslına dönmüş oluyor. Yani o kadar çok konuşulacak şey var ki, ama astronomi dersine dönecek iş. Bir sürü çalıştım, hazırladım ama hani ana fikirden de kaçmıyorum. Allah Allah, ilginç şey okunuyor ezan. Yani ben bu sayfanın sonuna doğru gelirim demiştim. Neyse şeyi yaparız. İşte bütün bu ayetler bize şunu işaret ediyor. Kör gibi davranmayın. Bilinçli olarak bakın. Yani akıl gözünüzü kullanın manasında. Bakın, dikkat edin. Baktığınızda nice ayetler göreceksiniz. Size fiziksel kanunlar olarak gözüken şeyler aslında sistemin mükemmelliği hakkında bilgi verdiği gibi Allah'ın zatı ve yaratıkları hakkında da size ipuçları vermekte. Gördüğünüz şeyler Allah'ın takdiridir, yaratmasıdır. Bunlara bakarak kulluk etmekte acizlik göstermeyin ve Allah'ın zatına yönelin şeklinde de izahları vardır. Allahu Teala bize bu idraka varan, Allah'ın sübhanlığını sürekli tesbih eden, her zaman kendi eksikliğimizi algılayarak Allahu Teala da bu eksiklik namına düşüncesel olarak bile olsa hiçbir şey olmadığını bilmek bilinciyle yaşasın. Allahu Teala ayetlerini bize açsın ki bu bizim imanımızı artırsın, kuvvetlendirsin. Ve ahuru davana enil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.